Ayrım 31.
Sayfa 300. Kendisini ilgilendiren bir konuya girince düşünceleri yeterince açıklıkla belirtmiyormuş gibi görünen Rusçayı bir yana bırakıp Fransızca konuşmaya başlardı hep. İyi ama yavrum, ah anne, nasıl anlamıyorsunuz ki kutsal pederin izin vermek hakkı vardır. Bu sırada Helen'in nedimesi olan kadın odaya girerek prens hazretlerinin salonda olduğunu ve Helen'i beklediğini bildirdi. Hayır, ona kendisini görmek istemediğimi, verdiği sözü tutmadığı için çok kızdığımı söyleyin. Aynı anda uzun yüzlü, uzun burunlu, sarışın bir genç içeri girerek, "Kontes, her günahın bir bağışlanması vardır," dedi. Yaşlı kontes saygıyla yerinden kalkarak diz kırdı. Ama içeri giren genç ona dikkat bile etmedi. Kontes kızını başıyla selamladıktan sonra kayar gibi kapıya gitti. Prens hazretlerinin gelişiyle tüm inancı yıkılan yaşlı kontes, evet haklı diye düşünüyordu. Arabasına binerken kızım haklı. Ama nasıl oluyor da bize geri gelmesi olanaksız gençliğimizde bunu bilemedik. Meğer ne deyin kolay bir şeymiş. Ağustos'un başında Helen'in işi kesinleşti ve genç kadın kocasına, kendisini çok sevdiğini sandığı kocasına, N.N. ile evlenmek tasarısında olduğunu ve gerçek olan tek mezhebe girdiğini bildiren bir mektup yazdı. Aynı zamanda mektubu ona getirecek olanın kendisine açıklayacağı biçimde boşanma ile ilgili tüm işlemleri yerine getirmesini istiyordu. Mektup şöyle bitiyordu. Böylece sizi hep kutsal ve güçlü koruyuculuğu altında bulundurması için Tanrı'ya dualar ederim dostum. Arkadaşınız Helen. Bu mektup Pierre Borodino savaş alanındayken evine getirildi. 8. Pierre Borodino savaşının sonunda ikinci kez olarak Rayevski'nin bataryasının bulunduğu yerden koşa koşa inerek bir er kalabalığı içinde ve onlarla birlikte vadiye ulaşıp Knyazkov'a doğru gitmiş, gezici dispanseri deyin gelmiş ama orada kanları gördükten, çığlıkları, iniltileri işittikten sonra başka bir er kalabalığına katılıp hızla daha ileriye doğru yürümüştü. Şimdi varlığının tüm gücüyle istediği tek şey, o gün içinde yaşadığı korkunç izlenimlerden bir an önce kurtulup, gene alıştığı yaşam koşullarına dönmek, ve odasında kendi yatağının içinde dingin bir uykuya dalmaktı. Kendini ve görüp geçirdiği şeyleri ancak alıştığı yaşamın koşulları içinde anlayabileceğini duyumsuyordu. Ama hiçbir yerde o alıştığı yaşamın koşullarını bulamıyordu. Gerçi artık buradan yürüdüğü yolun üzerinde mermiler, kurşunlar ıslık çalarak geçmiyorlardı. Ama bunun dışında bütün her şey savaş alanında olanların aynıydı. Aynı acı çeken, bitkin ve kimi vakitte tuhaf bir aldırmazlık içinde görünen yüzler, aynı kan, aynı er kaputları, uzak olmakla birlikte hala insana dehşet veren top sesleri, bundan başka boğucu bir hava ve toz vardı. Mozhaisk'e giden geniş yolda 5 kilometre değin ilerledikten sonra Pierre yolun kenarına oturdu. Ortalığa alacakaranlık çökmüş, topların uğultusu dinmişti. Dirseğini yere dayayarak uzandı ve bir süre karanlıkta önünden geçen gölgelere bakarak öylece yattı. Hep sanki bir gülle korkunç bir ıslık çalarak üzerine gelir gibi oluyor ve irkilerek doğruluyordu. Orada ne deyin kaldığını anımsamıyordu. Gece yarısı üç er kütüklerle yanına gelip yerleşerek ateş yakmaya koyuldular. Pierre'e yan yan bakarak ateş iyice alev aldıktan sonra üzerine bir çanak koydular, kuru ekmek parçalarını ufalayarak içine attılar, biraz domuz yağı eklediler. Duman kokusuna hoş bir yiyecek ve yağ kokusu karıştı. Genç adam yerinden kalkarak içini çekti. Erler ona önem vermeden yiyor, kendi aralarında konuşuyorlardı. İçlerinden biri, "Sen kimlerdensin?" diyerek Pierre'e döndü. Belliydi ki bunu sormakla Pierre'in de aklından geçen şeyi kastediyor. Yani eğer karnın açsa sana yemek veririz, yalnız söyle bize dost musun demek istiyordu. Erlere daha yakın, daha kolay anlaşabilecek bir insan olarak görünmek için kendi toplumsal durumunu elinden geldiğince önemsiz göstermek zorunluluğunu duydu. Ben mi, ben mi dedi. Ben aslında gönüllü subayım. Yalnız taburum burada değil, savaşa katılmak için gelmiştim buraya. Ama bizimkileri yitirdim. Erlerden biri bak hele dedi. Bir başka er başını salladı. İlk konuşan tahta bir kaşığı yakalayıp Pierre'e uzatarak istersen buyur dedi, sen de biraz ye. Pierre ateşe yaklaşıp oturdu. Ona ömründe yediği tüm yiyeceklerden çok daha lezzetli gelen bulamaçtan yemeye koyuldu. Çanağın üzerine doğru eğilerek kaşığı ağzına değin doldurup lokmaları ard arda çiğnerken yüzü ateşin ışığında görünüyor, erler de hiç konuşmadan ona bakıyorlardı. Aralarından biri gene ''Senin nereye gitmen gerekiyor?'' diye sordu. ''Söylesene.'' ''Mojaisk'e gitmeliyim.'' ''Demek sen beylerdensin.'' ''Öyle.'' ''Peki adın ne?'' ''Piotr Kirilovich.'' ''İyi Piotr Kirilovich, birlikte gidelim, biz seni götürürüz.'' Erler Pierre'le birlikte göz göz görmeyecek zifiri bir karanlıkta Mojaisk'e doğru yola koyuldular. Oraya horozlar öterken vardılar ve kentin sivri tepesine çıktılar. Pierre, indiği hanın tepenin altında bulunduğunu, onu çoktan geçtiklerini büsbütün aklından çıkarmış, erlerle birlikte yürüyordu. Tepenin yarısına değin çıktığı sırada onu bulmak için kente gittikten sonra yolcu hanına dönen at bakıcısıyla burun buruna gelmemiş olsaydı, bulunduğu o derin şaşkınlık içinde gene de anımsamayacaktı. At bakıcısı karanlıkta bembeyaz görünen şapkasından tanımıştı Pierre'i. Ekselans dedi, neredeyse artık umudumuzu kesmiştik. Niçin yaya gidiyorsunuz, nereye gidiyorsunuz, buyurun. Pierre, ha evet dedi. Erler durakladılar, aralarından biri. Ne oldu, kendi adamlarını buldun mu diye sordu. Başkalarının da sesleri duyuldu. Hadi hakkını helal et, adın Piotr Kirilovich'ti herhalde değil mi? Hakkını helal et Piotr Kirilovich. Pierre, siz de hakkınızı helal edin dedi. Sonra da at bakıcısıyla birlikte hana doğru yola koyuldu. Elini cebine atarak onlara bir şey vermeli diye düşündü. İçinden bir ses karşılık verdi. Hayır olmaz. Handa boş yer yoktu. Odaların hepsi tutulmuştu. Pierre avluya gitti, arabasına bindi. Başını da örterek yattı. 9. Pierre başını yastığa koyar koymaz uykuya dalmak üzere olduğunu duyumsadı. Ama birden hemen hemen gerçeğe uygun bir belirlilikle pat pat pat diye top sesleri, iniltiler, çığlıklar, yere çarpan mermilerin çatırdaması duyuldu. Ortalığa kan ve barut kokusu yayıldı. Pierre'in tüm varlığını bir anda dehşet ve ölüm korkusu sardı. Ürkü içinde gözlerini açtı, kaputun altından başını kaldırdı. Avluda her şey suskundu. Yalnız dış kapının önünden kapıcıyla konuşa konuşa çamurlu ayaklarını şapırdata şapırdata bir hizmet eri geçiyordu. Pierre'in uyanırken yaptığı devinimden ürken güvercinler arabanın karanlık körüğü altından fırlayıp gittiler. Tüm avluya o anda genç adama sevinç veren sakinleştirici keskin bir saman, gübre ve zift kokusu yayılmıştı. Çift körüğün arasından temiz yıldızlı bir gök görünüyordu. Gene başını örterek iyi ki bunlar yok artık diye düşündü. Ah korku ne müthiş şey. Hem kendimi ne deyin ayıplanacak bir biçimde kaptırdım bu korkuya. Oysa onlar tüm bu süre içinde sonuna değin soğukkanlı kaldılar, serin kanlılıklarını yitirmediler. Zihninden onlar diye geçirdiği erlerdi. Bataryadan onu besleyen ve tasvire bakarak dua eden erler. Onlar. O güne değin tanımadığı, bilmediği o tuhaf varlıklar, zihninde başka insanlardan apaçık ve kesin biçimde ayrılıyorlardı. Uykuya dalarken, er olmalı, sıradan bir er diye düşünüyordu. Hepsini saran bu yaşantıya dalmak, onları bu tür varlıklar durumuna getiren şeylerin hepsini içime sindirmek. İyi ama tüm o fazlalıkları, o şeytanlıkları, bir insanın dış görünüşündeki o yükleri üstümden nasıl atmalı? Bir vakitler öyle olabilirdim. Babamdan istediğim gibi kaçabilirdim. Dolohov'la düello ettikten sonra bile er olarak gönderilebilirdim. Bunu düşününce ilkin kulüpte Dolohov'u düelloya çağırdığı yemek, sonra da koruyucusunun Torjok'taki huzur dolu evi canlandı sanrısında. Daha sonra locanın masa başında yapılan törenli bir toplantısını görür gibi oldu. Bu toplantı İngiliz kulübündeydi. Masanın öbür ucunda da tanıdığı, yakınlık duyduğu, sevdiği birisi oturuyordu. Evet, oydu. Koruyucusuydu. Pierre, iyi ama o öldü diye düşündü. Evet, ölmüştü. Ama ben onun sağ olduğunu bilmiyordum. Öldüğüne ne deyin üzülmüştüm, şimdi de sağ oluşuna ne deyin seviniyorum. Masanın bir yanında Anatol, Dolohov, Nesvitski, Denisov ve onlara benzeyen insanlar, düşte Pierre'in zihninde bu tip insanların kategorisi tıpkı onlar dediği insanlarınki gibi belirliydi. Vardı ve bu insanlar, yani Anatol ve Dolohov gibiler, yüksek sesle bağırıyor, şarkı söylüyorlardı. Ama bağırışlarının arkasından koruyucusunun savaş alanındaki uğultu gibi hiç dinmeyen kesintisiz sesi duyuluyordu. Hoş ve avutucuydu bu ses. Koruyucusunun neler söylediğini anlamıyordu ama biliyordu ki düşüncelerinin akışı düşünde de uyanık olduğu zamanki gibi apaçıktı. İyilikten, onlar gibi olmanın olanaklılığından söz etmektedir. Onlar da o yapmacıktan arınmış iyilik dolu, kararlı yüzleriyle koruyucusunun çevresine almışlardı. Ama iyi yürekli olduğu halde Pierre'e bakmıyor, onu tanımıyorlardı. Onların dikkatini kendi üzerine çevirmek ve konuşmak istedi Pierre. Yerinden kalkacak oldu ama aynı anda ayaklarının üşüdüğünü ve yalın ayak olduğunu ayrımsadı. İçinde bir utanma duygusu uyandı, elleriyle ayaklarını örtmeye çalıştı. Kaput gerçekten ayaklarının üzerinden kaymıştı. Kaputu düzeltirken bir an için gözlerini açtı ve üzerinde gene faytonun körüğünün dışındaki direkleri, avluyu gördü. Ama tüm bu gördükleri açık lacivert renkteydi şimdi. Artık ortalık aydınlanmıştı. Yer yer çiğ damlaları ya da kırağının parıltısı göze çarpıyordu. Ortalık ağrıyor diye düşündü. Ama istediğim bu değil. Ben koruyucumun sözlerini dinlemeli, onları anlamalıyım. Gene kaputu üzerine çekti. Ama artık ne koruyucusu ne de masa başında toplanmış loca vardı. Var olan yalnız sözlerle açıkça belirtilen düşüncelerdi. Bunları biri söylüyor ya da bunları kendiliğinden, zihninden geçiriyordu. Bu düşünceler o günün izlenimlerinin etkisiyle uyanmış olduğu halde, o bunları dışarıdan birinin söylemiş olduğuna kesinlikle inanacaktı sonradan anımsadığında. Ona öyle geliyordu ki uyanık olduğu bir sırada hiç de böyle düşünemez, düşüncelerini böyle açıklayamazdı. O ses, savaş, insan özgürlüğünün Tanrı yasalarına en zor boyun eğişidir diyordu. Yalınlık Tanrı'ya teslim olmaktır. Tanrı'dan hiçbir yere kaçılamaz. Onlar sıradan insanlardır. Onlar konuşamazlar, yalnız eylemde bulunurlar. Söylenmiş bir söz gümüştür ama söylenmemiş olan altındır. İnsan ölümden korktuğu sürece hiçbir şeye sahip olamaz. Kim ölümden korkmuyorsa her şey onundur. Eğer acı çekmek diye bir şey olmasaydı, insan kendi sınırlarını bilemez, kendi kendini tanıyamazdı. En zor olan, düşlerinde bu sözleri işitmeye ya da düşünmeye devam ediyordu. İnsanın dünyada var olan her şeyin anlamını kendi içinde birleştirmesi, bir bütün durumuna getirmesidir. Bunu düşününce kendi kendine her şeyi birleştirmek mi diye sordu. Hayır, birleştirmek değil. Düşünceler birleştirilemez. Ama bütün bu düşünceleri birleştirmeli, pekiştirmeli. Gereken bu işte. Evet, birleştirmeli, birleştirmeli onları. Uyumlu kılmalı. İçten gelen bir coşkuyla yineliyordu bunu. Belirtmek istediği ancak bu sözlerle açıklanabilirdi ve ona acı çektiren sorun ancak böyle çözümlenebilirdi. Evet, birleştirmeli, birleştirmenin zamanı geldi. Bir ses, arabayı koşmalı, arabayı koşmanın zamanı geldi ekselans. Ekselans, arabayı koşmalı, vakit geldi diye yineliyordu. Pierre'i uyandıran at bakıcısının sesiydi bu. Güneş yüzüne çarpıyordu. Ortasında erlerin sıska atlarına su verdikleri bir kuyu olan ve kapısından arabaların çıktığı avluya baktı. Tiksinti ile arkasını döndü, sonra gözlerini kapayarak gene kendini faytonun oturma yerine bıraktı. Hayır, bunları istemiyorum dedi kendi kendine. Düşte bana açıklanan şeyi anlamak istemiyorum. Bir saniye daha geçseydi her şeyi anlayacaktım. İyi ama ne yapmalıyım? Hepsini nasıl birleştirmeli, nasıl bütünlemeli? Bunları düşünürken rüyasında gördüğü, düşündüğü her şeyin mahvolduğunu duyumsadı. At bakıcısı, arabacı ve kapıcı Pierre'e bir subayın Fransızların Mojaisk altına değin geldiklerini, bizimkilerin de geri çekildiklerini söylediler. Genç adam ayağa kalktı ve arabaya at koşulmasını, sonra da kendisine yetişmelerini buyurup yaya olarak kentin öbür ucuna doğru yola koyuldu. Ordular Mojaisk'ten çıkıyor, geride hemen hemen 10.000 yaralı bırakarak gidiyorlardı. Yaralılar avlularda, evlerin pencerelerinde görünüyor ya da sokaklarda toplu olarak duruyorlardı. Yollarda yaralıları götürecek olan arabaların yanından çığlıklar, sövgüler, vuruşlar işitiliyordu. Kendisine yetişmiş olan faytonunu tanıdığı yaralı bir generalin buyruğuna verdi Pierre ve onunla birlikte Moskova'ya gitti. Yolda Kain'i ve Prens Andrei'nin ölüm haberini alacaktı. 10. Pierre ayın 19'unda Moskova'ya döndü. Kentin hemen dış kapısında Kont Rostopchin'in yaveriyle karşılaştı. "Biz de sizi her yerde arıyorduk," dedi yaver. "Kont sizi kesinlikle görmek istiyor. Önemli bir şeye görüşmek için hemen yanına gelmenizi istiyor." Pierre evine uğramadan bir araba kiraladı ve başkomutana gitti. Kont Rostopchin, Sokolniki'deki yazlık evinden daha o sabah kente gelmişti. Evinde sofa ile bekleme odası, buyruğuyla ya da kendiliklerinden ondan buyruk almak için gelmiş memurlarla doluydu. Vasilçikov ile Platov daha önce Kont'la görüşmüş ve ona Moskova'yı savunmanın olanaksız bir şey olduğunu, kentin bırakılacağını söylemişlerdi. Gerçi bu haber Moskova halkından gizli tutuluyordu ama memurlar, çeşitli kurumların başkanları, tıpkı Kont Rostopchin gibi Moskova'nın düşman eline düşeceğini biliyor ve hepsine verilmiş daireleri ne yapacaklarını sormak için başkomutana gelmişlerdi. Pierre bekleme odasına girerken cepheden gelen bir kurye kontun yanından çıkıyordu. Kendisine sorulan sorulara umutsuz bir tavırla elini sallayarak karşılık verdi ve salonun öbür ucuna gitti. Beklerken yorgun gözlerle odada bulunan genç, yaşlı, asker, sivil kişileri, önemli ve önemsiz memurları süzüyordu. Hepsi hoşnutsuz, huzursuz görünüyorlardı. Aralarında bir tanıdığının bulunduğu memur gruplarından birine yaklaştı. Gruptakiler Pierre'i selamladıktan sonra konuşmalarına devam ettiler. Biri, "Dışarı gönderip sonra gene geri döndürürlerse başımıza bir felaket gelmez. Ama bu durumda insan hiçbir konuda gerekli yanıtı veremez," diyordu. Bir başkası elinde tuttuğu basılı bir kağıdı işaret ederek, "İşte bakın bunları yazıyor," diye söyleniyordu. "O başka sorun, o halk için gerekli." Pierre, "Nedir bu?" diye sordu. "Şey, yani afiş işte." Pierre ilanı alarak okumaya başladı. Prens Hazretleri ona doğru yürüyen ordularla daha çabuk birleşmek için Mojaisk'i geçip düşmanın apansız üzerine atılmayacağı sağlam bir yerde konuşlanmıştır. Kendisine buradan cephanesiyle birlikte 48 top gönderilmiştir. Prens Hazretleri Moskova'yı kanının son damlasına değin savunacağını, sokaklarda dövüşmeye hazır olduğunu söylüyor. "Siz halka açık yerlerin kapatılmasına bakmayın kardeşler. İşleri toparlamak gerekli. O hayduda gelince biz onunla kendi bildiğimiz gibi hesaplaşacağız. İşte o noktaya gelince kentli olsun, köylü olsun, kahraman delikanlılara ihtiyacım olacak. 2 gün önce sizlere haber salacağım. Ama şimdilik buna gerek yok, onun için susuyorum. Düşmanın üzerine baltayla yürümek iyi, süngüyle yürümek fena değil ama en iyisi yaba. Bir Fransız demet demet biçilmiş buğdaydan daha ağır değildir. Yarın öğleden sonra İverskaya Kilisesi'ndeki Meryem Ana tasvirini törenle Katerina Hastanesi'ndeki yaralılara götüreceğim. Orada suyu kutsayacağız. Böylece yaralılarımız daha çabuk iyileşirler. Benim de sağlık durumum iyi. Daha önce gözüm ağrıyordu, şimdi ise gözümü 4 açtım." Pierre, "Oysa asker kişiler bana kentte savaşmanın olanaksız olduğunu, mevzide," diye söze başlayacak oldu. İlk konuşan memur hemen sözünü kesti. "İyi ya işte, biz de aynı şeyi konuşuyorduk." "Peki ama bu gözüm ağrıyordu, şimdi ise gözümü 4 açtım ne demek?" Yaver gülümseyerek, "Kontun gözünde arpacık çıkmıştı," dedi. Halkın sağlık durumunu öğrenmeye geldiğini kendisine bildirdiğim vakit çok kaygılanmıştı. Yaver bunu söyledikten sonra dudaklarında bir gülümseyişle Pierre'e doğru dönerek, "İşittiğimize göre ailenizde üzücü şeyler oluyormuş, doğru mu?" dedi. "Sözde eşiniz Kontes." Pierre aldırmaz bir tavırla, "Ben bir şey işitmedim," dedi. "Siz ne işittiniz ki?" "Canım, siz de bilirsiniz, sık sık bir şeyler uydururlar. Ben size işittiğimi söyledim." "Ama ne işittiniz?" Yaver aynı gülümseyişle açıkladı. "Canım işte, diyorlar ki eşiniz Kontes Avrupa'ya gitmeye hazırlanıyormuş. Herhalde yalandır." Pierre dalgın dalgın çevresine bakarak, "Belki de öyledir," dedi. Sonra sırtında temiz lacivert bir kaftan olan, sakalı da kaşları da kır gibi beyaz, al yanaklı, orta boylu, yaşlı bir adamı gösterdi. "Bu da kim?" "Bu mu? Ticaretle uğraşan biri. Daha doğrusu meyhane sahibi. Adı Vereshchagin. Belki duymuşsunuzdur. Hani bir bildiri sorunu vardı." Pierre yaşlı tüccarın sakin kararlı yüzüne dikkatle bakıp bu yüzde vatan haini olduğunu ele verecek izler aradı. "Demek Vereshchagin dedikleri bu." Yaver, "Evet, ta kendisi," dedi. "Bildiriyi yazanın babası. Oğluysa zindanda yatıyor. Dahası durumu kötü olacakmış, öyle diyorlar." Nişanlar takınmış bir yaşlıyla boynunda haç taşıyan bir Alman memur konuşanlara yaklaştılar. Yaver, "Sizin anlayacağınız bu karışık bir iş," diye anlatıyordu. "Bundan iki ay değin önceydi bu bildiri ortaya çıktı. Durumu Kont'a bildirdiler. Kont bir kovuşturma açılmasını buyurdu. Gavrilo İvan için anlattığına göre bu bildiri tam 63 kişinin elinden geçmiş. Gavrilo İvaniç birine gidiyor, "Siz bu bildiriyi kimden aldınız?" diye soruyormuş. "Falancadan aldım," yanıtını alıyormuş. O falancaya gidip "Siz kimden aldınız?" diye soruyormuş. Böylece çorap söküğü gibi gitmiş. Sonunda iş Vereshchagin'e gelip dayanmış. Öğrenimi yarım kalmış bir tüccar. Hani biliyor musunuz? Şu ne suya ne sabuna dokunan tüccarlardan. Sormuşlar kendisine, "Bu bildiriyi kimden aldın?" "Asıl önemlisi, biz onu kimden aldığını biliyoruz. Bu bildiriyi bir kişiden, posta müdüründen başka kimseden alamazdı. Ama öyle anlaşılıyor ki aralarında bir anlaşma vardı. Hiç kimseden almadım, kendim yazdım onu," diyor da başka bir şey demiyordu. Sözlerini böylece Kont'a bildirmişler. Kont onu yanına getirmelerini buyurmuş. "Bildiriyi kimden aldın?" diye sormuş. "Kendim yazdım," demiş. "Kont'un nasıl bir insan olduğunu bilirsiniz." Yaver bu sözü gururla karışık neşeli bir gülümseyişle söylemişti. Devam etti. Müthiş öfkelenmiş. "Ama düşünün, o ne kendini bilmezlik, ne yalan, ne inat." Pierre, "Ya," dedi. "Elbet öyle olacak." Kont Kilyucharev'i suçlamayı gerekli buluyordu. Yaver korkuyla karşı çıktı. "Hiç de gerekli değildi. Bakın, Kilyucharev'in zaten kimi suçları vardı, bu yüzden de sürgün edildi. Asıl sorun Kont'un müthiş kızmış olmasıydı. Sen nasıl yazmış olabilirsin?" diye sormuş. Masanın üzerinden Hamburg gazetesini almış. "İşte," demiş, "sen bunu yazmadın, başka dilden çevirdin. Hem de kötü bir biçimde çevirdin. Çünkü Fransızca bilmiyorsun, budala." "Sonra ne oldu?" dersiniz. Adam gene, "Hayır, ben hiç gazete filan okumadım, kendim uydurdum onu," demiş. "Ya, öyle mi? Öyleyse sen bir vatan hainisin, seni mahkemeye vereceğim. O zaman seni asarlar. Söyle, kimden aldın bunu?"